Ayrım 27. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 281. Çoğunluk dünyada sakatlık politikaları. Dünyadaki zengin ülkelerin aksine birçok ülke sakat kişileri hedef alan programlara yönelik fonlar ayırmıyor. Birçok Afrika ülkesi sakat bireyler için özel olarak geliştirilmiş programlara ulusal kaynaklardan pay ayıramıyor. Belki de ayırmak istemiyor. Barnard 1992, Metz ve Metz 1998. Bu ülkelerde STK'lar sakat kişilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamakta aktif rol alıyor. Bu faaliyet büyük oranda ekonomik kalkınma girişimleri çerçevesinde gerçekleşiyor. Metz ve Metz 1998. Örneğin STK'lar, Birleşmiş Milletler ve onun çeşitli alt unsurları ve US Agency for International Development, USAID, ABD, Uluslararası Kalkınma Ajansı. Afrika'daki ülkelere ekonomik altyapı ve programlar kurulmasına destek olmak amacıyla fon, teknik destek ve personel yardımında bulunuyor. Bu programlara, yönetimlerine ve programlar kapsamındaki faaliyetlere sakat kişileri dahil etmeleri yönünde giderek daha fazla baskı yapılıyor. Metz ve Metz 1998. Öte yandan sakat kişilere yönelik ön yargı ve yanlış anlaşılma hala kayda değer ölçüdedir. 10 yıl boyunca uluslararası sakatlık programlarında çalışmış olan Peter Kodurich şunları aktarır. Birçok gelişen ülkede hükümetler ve yardım kuruluşları sakatlığı bir sorun olarak görüyor, bir öncelik olarak değil. Gelir, toprağa ve veya işe erişim, temel sağlık bakımı, bebek ölümü oranı ve hıfz-ı sıha ve temiz su tedariki hepsi de daha büyük ve mutlak öncelikler olarak görülüyor. Bunlar yakıcı sorunlardır ve sakat kişilere sonra bakılabilir. İlerici, toplumsal cinsiyet, bilinçli ve diğer tüm açılardan kalkınmaya odaklanmış insanlar bile sakat kişileri sosyal yardım adı verilen ama aslında hayır işlemenin yeni adı olan bir kategoriye ait olarak algılıyor. Kalkınma tartışmalarında sakat kişilerin tümden göz ardı edilebileceği iması vardır. Coleridge, 1993, sayfa 5. Ekonomik yardım çoğu zaman büyük ölçekli projelere odaklanırken, sakat kişilerin ihtiyaçlarının yerel bir sorun olarak görülmesi sorunu daha da karmaşıklaştırıyor. Metz ve Metz, bir ABD hükümet kaynağından alıntı yaparak, USAID yetkililerinin gelişen ülkelerin nüfusuna genel ekonomik koşullarını iyileştirerek yardım etmeye odaklanmanın esas dikkatlerin tabana çevrildiği sakatlar örneğinde sakatların sisteme dahil olması sürecinin aleyhine işleyebileceğine inandığı sonucunun çıkarıldığını belirtir. Metz ve Metz 1998, sayfa 32. Her halükarda yardım görevlilerinin anlayışsızlığı bu ülkelerde hala bir sorundur. Çoğunluk dünyanın rehabilitasyona temel yaklaşımda değişiyor. Aşırı profesyonelleşmenin ve uzmanlaşmış hizmetlerin batı dünyasına yol açtığı zorlukları gördüklerinden, eski pratiklerin yerine yavaş yavaş toplum temelli rehabilitasyon stratejisini koymaya başladılar. Bu modelde bünyelerinde sakat kişiler barındıran topluluklara rehabilitasyon uzmanları tarafından teknik yardım sunuluyor. Bu uzmanlar aile fertleri, komşular ve öğretmenler gibi sıradan insanlara teknik yardımda bulundukları gibi sakat kişilere de uyum için gerekli yetenekleri geliştirmelerinde yardımcı oluyorlar. McConkie ve O'Toole, 1995. Rehabilitasyon uzmanları, istişare, ilişkiler kurma, eğitim yetenekleri geliştirme ve kullanma, ailenin ve toplumun sorunlarla boğuşma becerisini besleme ve sakatlığı olan bir kişiye toplumun sahip olmasını teşvik etme yoluyla daha çok topluma odaklanıyorlar. McConkie ve O'Toole, 1995. Uluslararası yardım kuruluşlarının aldığı destekle toplum temelli rehabilitasyon stratejisi, çoğunluk dünyayı rehabilitasyon sarayları geleneğinden uzaklaştırıp, Werner 1995, sayfa 18, yerelleşmiş tüketim güdümü stratejilere yaslanmaya yöneltiyor. Rehabilitasyonun yeniden yaratılması, dönüştürücü bir rehabilitasyon pratiği çağrısı, rehabilitasyonun dünü ve bugünü. Dünya üzerindeki ülkelerin sakatlık politikaları, sakatlık uzmanları ile sakatları temsil eden örgütler arasındaki uzun bir geçmişe dayalı bir uluslararası ilişkiler modelinden etkilenmiştir. Öyle ki Gross, rehabilitasyonun aslında bu uluslararası bağlantıların icat ettiği bir şey olduğunu söyler. Ulusal ve uluslararası rehabilitasyon faaliyeti arasındaki tarihsel ayrım biraz yapaydır. Yıllar boyunca fikirler bir alandan diğerine, oradan tekrar geriye akıp durmuştur. Amerikalı liderlerin ABD'deki gelişiminde kilit rol oynadıkları fikirler, yaklaşımlar ve kaygılar yurt dışındaki çalışmalarına da taşınmıştır. Aynı şekilde ABD'li liderlerin uluslararası rehabilitasyon programlarında karşılaştıkları fikirler ve icatlar genellikle kısa sürede ABD'deki programlara dahil edilmiştir. Dahası geride bıraktığımız yüzyılda Sakatlık ve rehabilitasyon alanı içinde parçalı programlar, disiplinler ve uzmanlar grubundan gittikçe birleşen bir sakat hakları hareketine kayış olduğu da belirtilmelidir. Gross, 1992, sayfa 5. Öte yandan bir kuram ve pratik alanı olarak, dünyanın dört bir tarafında rehabilitasyonun, Batı ideallerinden ve fikirlerinden fazlasıyla etkilendiği barizdir. Tıbbi sakatlık modeli, sağlık ve sakatlık hizmetlerinde mesleklerin gelişimi ve devletin sakat kişilere hizmet ve yardım sağlanmasındaki öncü rolü büyük oranda Batı'nın yarattığı şeylerdir. Fakat çoğunluk ülkeleri ABD'nin, İngiltere'nin ve diğer gelişmiş ülkelerin rehabilitasyon yaklaşımlarını benimsemeye çalıştıklarında karmaşık deneyimler yaşamışlardır. Profesyonel bir rehabilitasyon çalışanları sınıfının oluşturulması çoğu zaman mali açıdan olanaksızdır. Barnard, 1992, McConkey ve O'Toole, 1995. Fonların rehabilitasyon uzmanlarını eğitmek için kullanıldığı bazı örneklerde, bu eğitim alan profesyonellerin daha sonra kendi rolleriyle orantısız bir ilgisizlikten ve statüsüzlükten rahatsız hale geldikleri ya da daha iyi ücret ve daha iyi çalışma koşullarının ötürü diğer ülkelerdeki işlerin cazibesine kapılıp oralara gittikleri görülür. McConkey ve O'Toole, 1995. Gelişen ülkeler rehabilitasyon programlarını nerede kuracakları ve bu programların daha genel eğitim ve sosyal hizmet çabaları ile ilişkisi konusunda alınan kararlarda da sıkıntı yaşamışlardır. Birçok ülkede rehabilitasyon merkezlerinin çoğu ya da tamamı kent alanlarından, coğrafi ve kültürel uzaklıklarından ötürü sakat kişiler tarafından kolayca ulaşılamayan yerlerde kurulmuştur. Barnard, 1992, Gross, 1998. Bir başka sorun da bir uzmanlaşmış hizmetler yaklaşımından mı yararlanılacağı yoksa rehabilitasyonun genel eğitim ve sosyal hizmet programlarına mı dahil edileceğidir. Hem gelişen ülkelerde hem de gelişmiş ülkelerde farklı yaklaşımlar ve karma yaklaşımlar vardır. Örneğin Belçika, Finlandiya ve Fransa hepsi de olağan programlar çerçevesinde mesleki rehberlik veriyor ama Finlandiya ciddi sakatlıkları olan kişilere uzmanlaşmış hizmetler de sağlıyor. Uluslararası Çalışma Konferansı, 1998, sayfa 25. Fakat birçok araştırmacı ve eylemci, sakat kişiler için özel hizmetler yaratmanın sorunlu bir yaklaşım olduğunu iddia ediyor. Zira bu yaklaşım sakatlığa yapıştırılan damgayı kalıcılaştırıyor ve her yurttaşa hizmet götürmek ve faaliyetler sağlamak için gerekli uyarlamaları yapmama konusunda ana akım programlara bir bahane sağlıyor. Schirriner, Rumlil ve Parlin, 1995. Toplumsal cinsiyet de bir başka önemli meseledir. Gelişen ve gelişmiş ülkelerde sakatlı olan kadınların rehabilitasyon konusunda farklı deneyimleri vardır. Kültürel pratikler, kadınları kendi başlarına seyahat etmekten ya da erkeklerin koruma ve kollaması olmadan yaşamaktan caydırdığında ya da engellediğinde rehabilitasyon hizmetlerine erişmeleri de daha düşük bir ihtimal haline gelir. Gross, 1998. Uluslararası rehabilitasyon analizi açısından profesyonelliğin genel eleştirisi daha temeldir. John McKnight, 1995 ve Ivan Ilyich 1976-1987 gibi araştırmacılar tarafından ikna edici bir tarzda ifade edilen bu eleştirinin bir kısmı profesyonellerin yardım etmeye yönelik olanaklı ve gerçek. İatronolojik yani hem bireysel hem de toplumsal düzeyde gerçekleşebilecek sonuçlarına odaklanır. İatronolojik sonuçların kaynaklarından biri sakatlık sorununun kaynağı ve çözümü olarak bireyin aşırı vurgulanmasıdır. Profesyoneller klinik muhakeme ile ilgilenirler ama Stone'un işaret ettiği gibi bu muhakeme, toplumsal sorunların tanımlanma şeklini, bunları çözmek için gerekli siyasi araçları ve toplumsal grupların göreli gücünü kökten değiştirir. Klinik akıl, statü farklarını ve ödülleri bireysel başarı, liyakat ve hatta ihtiyaç farklarıyla meşrulaştıran liberal gelenekli uyumluluktur. Klinik akıl, toplumsal ve siyasal otoritelere bağımsız bir bilgi kaynağı sunar, onların bireylerin manipülatif arzularına daha kapalı hale getirir. Stone, 1993, sayfa 64. Bireysel düzeydeki bu değişikliğe yapılan vurgu, kısmen profesyonellerin aldığı eğitimden kaynaklanır. Bu eğitim, sakatlığa bireylerin temel özelliği olarak odaklanır, tanı testlerine ve değerlendirme usullerine çok fazla önem atfeder. Buna verilebilecek tipik bir örnek, toplumsal kalkınma, sistem danışmanlığı ya da toplumsal değişikliğin ilerletilmesinde yararlı olduğu ispatlanan diğer stratejiler konusunda eğitimi şart koşmayan ABD Rehabilitasyon Eğitimi, Ulusal Konsey'in yetki kıstaslarıdır. Bireyselliğe yapılan bu vurgu, siyasal açıdan sakatlığa muhafazakar bir yaklaşımın göstergesidir. Bu tip bir eğitim, sakat kişileri ve diğer dezavantajlı grupları topluma tümüyle dahil olmaktan alıkoyan, yapısal ve davranışsal engellerle yüzleşme ve bunların üstesinden gelme konusunda başarısız olur. İkincisi, toplumsal değişimden ziyade bireysel değişim üretmekle daha ilgili olan yeni yetme uzmanları cezbeder. Klinik yaklaşımı, devletin rehabilitasyon uzmanlarına yönelik eğitim programlarına ve onların istihdamına sunduğu destek sayesinde güçlenir. Sonuç, fevkalade antidemokratiktir. Devlet, toplumsal sorunları klinik sendromlara dönüştürerek belli türde bir uzman bilgisini yüceltip, sıradan yurttaşların diğer bireylerle ve toplumsal kurumlarla ilişkilerindeki bilgisini, algılarını ve yorumlarını küçümsemekte ya da göz ardı etmektedir. Nihayetinde klinik otoritenin yükselişinin en büyük sonucu, öncelikle çalışmayı gizlemesi ya da yerini değiştirmesidir. Durum, bir kez bir sağlık ve hastalık ya da normallik ve patoloji meselesi olarak tanımlandığında, hem sorun hem de tedavisi doğanın dayatması olarak görünür, artık bir değer tercihi ve siyasal çözüm meselesi olarak görülmez. Stone, 1993, sayfa 65. Bu kaygıları ilaveten, rehabilitasyonun geleceği açısından ciddi sonuçları olan pratik bir mesele de, sakatlığı olan bireylerin çok azının rehabilitasyon programlarına katılmasıdır. Helander, 1993, aktaran, Cross, 1998, sayfa 182. Sakat kişilerin yalnızca %3'ünün bu tür programlardan yararlandığı tahmininde bulunuluyor ki bu rakam, Zimbabwe'deki geleneksel rehabilitasyon merkezlerinin aktardığı %2 tahminiyle, Devligir, 1998, sayfa 26 ve ABD Genel Muhasebe Dairesi'nin aktardığı %7 rakamıyla az çok örtüşüyor. Rehabilitasyon hizmetlerinin ilgili tüm nüfusa ulaşacak şekilde genişletilmesi için gerekli düzeylerde sübvanse edilemeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu rehabilitasyon hizmetlerinin eleştirisi dikkate alındığında, rehabilitasyon kuramı ve pratiğini tümüyle değerlendirmenin ve bireysel özellikleri toplumsal normların dışında olan insanlar için dezavantaj yaratıcı, toplumsal koşullara odaklanan, dönüştürücü bir rehabilitasyon pratiğinin vakti gelmiştir. İleriki kısımlarda bu tür bir yaklaşımın genel hatlarını çizeceğiz ve yararlarını tartışacağız. Ayrıca dönüştürücü bir rehabilitasyon pratiğini değerlendirmek için bazı kapsamlı önlemler önereceğiz ve gelişimin önündeki engelleri kısaca ele alacağız. Dönüştürücü bir rehabilitasyon pratiği nasıl olmalıdır? En önemli soru şudur. Yeni, dönüştürücü bir rehabilitasyon pratiği nasıl olmalıdır? İstihdam meseleleri ve bu meseleleri güya ele alan geleneksel rehabilitasyon mesleğine dair çok yönlü tartışmadan çıkan temel soru budur. Geleneksel programlar, özellikle de gelişmiş ülkelerde aileler, mahalleler, işverenler, dini gruplar ve diğer gönüllü birlikler gibi temel kurumsal yapılardan yalıtık şekilde varlığını sürdürüyor gibi görünüyor. Bu tip ülkelerde profesyoneller çoğunlukla bürolarından çalışırlar, yaşadıkları toplulukların arasında pek karışmazlar ve işverenlerle ya da diğer topluluk üyeleriyle ve kurumlarla sakatlığı olan kişilere karşı tutumların geliştirilmesi ya da uyarlamalar yapılması noktasında istişarede bulunmaya çok az vakit ayırırlar. Bunun yerine profesyoneller tek tek tüketicilerle ve bu hizmetleri sunan sayıları genel olarak pek az olan tedarikçiyle istişarede bulunurlar. Sakatlık inşası, geleneksel rehabilitasyon mesleği. Bireysel bir olgu olarak sakatlık, ayrımcılığın rolünü kabul eder ama toplumsal yapıları ve pratikleri eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutmaz. Dönüştürücü rehabilitasyon pratiği, toplumsal yapıların ve pratiklerin yeti eğitimini sakatlığa dönüştürdüğünü varsayar, sakatlık koşullarına müdahale etmek için sistemler düzeyinde müdahalelerden yararlanır. Müdahalenin hedefi, geleneksel rehabilitasyon mesleği, esasen bireydir ama ailelere, okullara ve işverenlere de biraz vurgu yapılır. Her seferinde bir kişi. Dönüştürücü rehabilitasyon pratiği, topluluk, toplumsal ve siyasal sistemler, davranışlar. Müdahalenin amacı, geleneksel rehabilitasyon mesleği, bireysel işleyiş düzeylerini artırmak, dönüştürücü rehabilitasyon pratiği, toplumsal, ekonomik ve siyasal yapılarda köklü değişikliğe yol açmak. Müdahale stratejileri, geleneksel rehabilitasyon mesleği. Sakat kişinin eğitimi, öğretimi ve desteklenmesi işverenlerle sınırlı istişare. Hemen her zaman tek bir bireye uyum sağlatmaya odaklıdır. Dönüştürücü rehabilitasyon pratiği, sistem analizleri ve istişare, toplumsal ve ekonomik kalkınma ve siyasal eylemciliği de içerir. Pratisyen seçilmiş memurlarla, eğitimcilerle, toplumsal planlamacı ve eylemcilerle, işverenlerle ve bunun gibi çalışır. Disiplin gelenekleri, geleneksel rehabilitasyon mesleği, tıp, psikoloji, eğitim. Dönüştürücü rehabilitasyon pratiği, toplumsal kalkınma, siyaset bilimi, sosyoloji, iktisat. Yukarıdaki tablo, geleneksel rehabilitasyon mesleği ile dönüştürücü rehabilitasyon pratiğinin karşılaştırılmasıydı. Toplumsal düzeyde profesyonel sakatlığı olan kişilerin statüsüne ilişkin yeni siyasal diyaloğa nadiren dahil olurlar. Profesyonel mesleki bütünlüğü korunmak için siyasal tartışmalara katılabilirlerse de toplumun siyasal ve ekonomik ilişkileri temel değişiklikler yaratma ile ilgilenmeleri daha düşük bir olasılıktır. Dolayısıyla sakatlık politikalarında profesyonellerin egemenliği masraflıdır. İatrojenik sonuçları vardır ve köklü toplumsal değişimle bağdaşmaz. Eğer toplum, mecazi anlamda konuşacak olursak, sakat kişileri işsizlik denizine atıyorsa, biz neden onları bir sudan çıkartmak yerine daha baştan akıntıya karşı yüzüp denize atılmalarını engellemiyoruz? Yeni bir dönüştürücü rehabilitasyon, mevcut tutumlara dayalı kurulu bir çevreyi sakat kişileri daha kucaklayıcı hale getirmek için toplumsal ve daha yerel toplum düzeyinde çabalara ihtiyaç duyar. Açıkçası bu, rehabilitasyon sözcüğünün geleneksel anlamından daha farklı kullanılması anlamına gelse de, toplumun yeniden yaratılması anlamına geldiğinden uygun bir uygulama olabilir. Öte yandan rehabilitasyon mesleği tabiri, uzman bilgisinin yapay bir şekilde sıradan insanların bilgisinden daha öne çıkartılmasının üstesinden gelme umuduyla, rehabilitasyon pratiği tabiriyle değiştirmelidir. Geleneksel rehabilitasyon mesleği ile dönüştürücü bir rehabilitasyon pratiği arasındaki karşılaştırma için bakınız tablo 1. Dönüştürücü rehabilitasyon pratiğinin nesnesi. Sakatlığın bireysel düzeydeki veçelerine dair mesleki bilgi, dönüştürücü rehabilitasyonun elinin altındaki araçlar arasındaki yegane strateji, hatta temel strateji olmamalıdır. Köklü toplumsal değişim, sakat kişilerin önünde açılması gereken kabul ve fırsat kapılarının anahtarıdır. Bir toplumun siyasal, ekonomik ve toplumsal yapılarını dönüştürmek için köklü değişim zorunludur. Ancak bu sayede sakat kişiler normal olarak görülüp bu sistemleri etkilemek ve onlardan yarar elde etmek için benzer fırsatlar elde edebilirler. Bu değişim, siyasal ve ekonomik iktidarın en üst mevkilerinden tutun, aileler, iş yerleri ve mahalleler arasındaki ve içindeki ilişkilere kadar çok geniş bir yelpazede gerçekleşmelidir. Bu tür reformların gerçekleşmesi için dönüştürücü bir rehabilitasyon pratiğinin yeti eğitimi ve sakatlığın bireysel yönlerine dair bilinenleri alıp bu perspektifi bir toplumsal değişim stratejisi bağlamında uygulamasını öneriyoruz. Bu dönüşüm, bu bilginin herhangi bir sayıda geleneksel rehabilitasyon profesyonelinin yardım edebileceğinden çok daha fazla sakat kişinin durumuna uygulanmasına izin verecektir. Dolayısıyla anlamlı bir ilerleme için en ümit vaat edici olanak dönüştürücü bir rehabilitasyon pratiğinin gelişimi ve uygulanmasına yönelik adım olacaktır. Yani köklü bir toplumsal değişim yaratmaya odaklanacak ve bireye ve bireysel düzeyde gelişime odaklanmak yerine başarısını bu şekilde ölçecek bir rehabilitasyon pratiğini kastediyoruz. Rehabilitasyon pratiği, bireyin değil, toplumun koşullarından itki alacak, toplumun güçlü yanlarını tanıyacak, bunlardan yararlanacak ve sakat kişilerin ihtiyaçlarına ve kaygılarına seslenmek adına tüm toplumda işleyecektir. Kısacası, analiz birimi bireyden ziyade toplum olacaktır. Bu tür bir yaklaşım, benimsemenin sonuçları, toplum temelli rehabilitasyon yaklaşımının, toplumsal ortamın güçlü yanlarını ve sakat kişilerin yaşadıkları sorunları çözme konusunda taşıdığı potansiyeli tanımış olması oranında kayda değerdir. Bu yaklaşım, dönüştürücü rehabilitasyon dediğimiz şeyi içselleştirmiştir. Şu an ihtiyaç duyulan şey, karşılıklı konuşmanın dönüşümüdür. Bireyin ihtiyaçlarıyla başlayıp, oradan bu bireye uyum sağlatmak için gerekli toplum temelli değişimleri ilerlemek yerine, toplumun ne derece kapsayıcı olduğunu her düzeyde ve her alanda sorarak başlayalım. Oradan kapsayıcı duruşunu iyileştirmeye yönelik toplumsal düzeydeki dönüşümün bireysel sonuçlarına odaklanalım. Bu karşılıklı konuşma toplumların nasıl işlediğinin ve toplumlarla birlikte nasıl çalışılabileceğinin tümüyle anlaşılmasına dayalı olacaktır. İktidar ve nüfus, topluluk ve toplumsal değişim, ekonomik ve toplumsal kalkınma kuramlarından temel alacaktır. Bu araştırma toplumun yapısal niteliklerini, toplumun davranış özelliklerini ve bir rehabilitasyon pratisyeninin birlikte istişarede bulunduğu ve değişim sağladığı bilinçli, yerel liderlerin öne çıkarılması yoluyla hareket çağrısı yapılabilecek toplumun bileşenlerine odaklanacaktır. Rehabilitasyon pratisyeninin faaliyetleri topluma odaklanacaktır. Pratisyen, sistemler, toplumsal değişim, kültür ve topluluk hakkındaki bilgilerini bir bütün olarak toplumu bulunduğu yerden bulunabileceği yere taşıma sorunsalını uygulayacaktır. Rehabilitasyon mesleği, umuda ve inanca kök salmış bir toplumsal değişim şeklinde yeniden yaratılmaktadır. Bu dönüştürücü rehabilitasyon pratiği, toplumda bireysel farklılıkları yaşatmak için yapılabilecek uyarlamalara dair edindiğimiz muazzam bilgi birikiminden de yararlanır. Rehabilitasyon pratisyeninin ne tür uyarlamaların gerektiğinin ve siyasal, ekonomik ve toplumsal yapıların her düzeyinde nasıl daha uyumlu bir tutum alınabileceğini bilecektir. Politika yapıcıları, eğitimciler, iş sahipleri ve gönüllü birliklerin liderleri, pratisyenin bu stratejilere dair bilgisine erişim olanağına sahip olacaklardır. Fakat geleneksel rehabilitasyon mesleği ile bu dönüştürücü rehabilitasyon pratiği arasında önemli farklar vardır. Dönüştürücü bir rehabilitasyon pratiği, geleneksel rehabilitasyon pratiğinden kayda değer ölçüde farklı bir kuramsal kavrayıştan hareket edecektir. Temel kuramsal yönelim, siyaset bilimi, sosyoloji, topluluk psikolojisi, toplumsal ve ekonomik kalkınma ve sistem kuramları gibi sistem ve değişimi yönelimli alanlardan türetilecektir. Bu kuramlar, pratisyenler, geniş kesimler tarafından kabul edilen toplumsal düzeyde değişiklik yaratma ihtiyacıyla daha tutarlı bir kavramsal çerçeve benimseme olanağı tanıyacaktır. Dolayısıyla pratisyenin temel iş yapma tarzını belirleyen şey, sorunların ve çözümlerin bireysel analizi değil, daha ziyade sakat kişilerin uyum ve kabulünü ilerletmek için gerçekleştirilebilecek köklü değişim üzerinden toplumsal sistemlerin analizidir. Analiz, siyasal ya da ekonomik yapıların belli parçalarının erişilmez olduğunu onayladığında, pratisyen, değişim süreci içindeki sistemle ilişki kuran sakat kişileri destekleyebilir. Bu yaklaşımın sonuçları en kesin şekilde sakat bireyleri etkileyecektir ve bu etkiler doğrudan ve gözlenebilir olacaktır. Fakat pratisyenin çalışması bireyle değil, öyle ki pratisyenler çalışmalarının nihayetinde kime yarar sağlayacağını bile bilmeyebilirler. Bir bütün olarak toplumla ve tek tek onun parçalarıyla başlayacaktır. Pratisyenin çabaları arasında engellerle sistemli şekilde ilgilenmek ve bunları azaltmak adına politika yapıcılarıyla, özel sektörle ve diğer kurumlar ve aktörlerle çalışmakla olacaktır. Dönüştürücü rehabilitasyon pratiğinin öznesi. Dönüştürücü rehabilitasyon pratiği, siyasal, toplumsal ve ekonomik alanda faaliyet gösteren, çok çeşitli bireylerle ve gruplarla ilgilenmeye hazır olan bir pratisyen gerektirecektir. Bu tür bir çalışma, iktidar ve ekonomi ilişkilerinin anlaşılmasını, bu alanlardaki liderleri analiz edip, onlarla işbirliği yapma yeteneğini ve değişim sürecinin desteklenmesi ve ilerletilmesine karmaşık bir yaklaşımı talep edecektir. Rehabilitasyon sürecinin bu yeniden yorumu ve toplumsal düzleme yeniden aktarımı, sakatlığı olan kişileri yetkilendirme noktasında geleneksel rehabilitasyon mesleğinin öngördüğü zayıf yetkilendirme versiyonunun sunduğundan çok daha fazla fırsat sunar. Zayıf versiyonda güç profesyonellerden koparılıp alınmalıdır ya da profesyoneller tarafından verilmelidir ve zaten genelde toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlarda nesnel güç koşullarına dayanmayan ve aslında onu hesaba katmayan bireyin bir özelliği olarak düşünülür. Bu şekliyle yetkilendirme neredeyse bir yanlış adlandırmadır. Alternatif dönüştürücü rehabilitasyon pratiği modelinde ise yetkilendirme sürecin doğal bir yan ürünüdür. Ama profesyonellerin sakat bireylere müdahalesine ötürü değil, toplumsal düzeydeki müdahaleden ötürü gerçekleşir. Toplumun sistemlerini dönüştürmek suretiyle sakat kişilerin yaşayabilecekleri nesnel koşullar da dönüştürülebilir ve sakatlığı olan birey için gerçek yetkilendirme ile sonuçlanabilir. Yetkilendirme bir profesyonelin hayırseverliğinden değil, sakat kişinin yaşadığı toplumun davranışsal ve inşa edilmiş yapılarındaki değişiklikten kaynaklanır. Dönüştürücü rehabilitasyon pratiği, toplumun siyasal, ekonomik ve toplumsal alanlardaki değişimine odaklanacaktır. Yer sınırlılığından ötürü bu alanların her birinde bu pratiğin neye benzeyeceğini ya da bu tür bir pratiğin sonuçlarının ne olacağını burada ayrıntılı olarak ele almak olanaksızdır. Fakat siyasal ve ekonomik alanlar bağlamında birkaç genel temaya değinebiliriz. Siyasal alanda dönüştürücü rehabilitasyon pratiği. Dönüştürücü rehabilitasyon pratisyenleri ve onların müttefikleri doğal olarak siyasal meselelere odaklanmak isteyeceklerdir. Bunların arasında sakatlığı olan kişileri etkileyen politikalarda ilerleme ya da reform, bu kişilerin seçilmiş hükümette ya da çeşitli siyasal kurumlarda temsili olabilir. Siyasal alanla bu bağlantı, geleneksel kuramlarda ve rehabilitasyon mesleğinde genellikle görmezden gelinir. Oysa özellikle dikkat edilmelidir. Örneğin ABD'de rehabilitasyon eğitim programları neredeyse yalnızca bireysel düzeydeki olgulara odaklanır. Dolayısıyla Geleneksel bir rehabilitasyon uzmanı, siyasal süreci analiz edecek ya da onu etkileyecek kadar donanımlı değildir. Siyasetin, sakat kişilerin yaşam kalitesinde önemli bir rol oynadığı şeklindeki yaygın kabul dikkate alındığında, şaşırtıcı bir eksikliktir bu. Bir dönüştürücü rehabilitasyon pratisyanı, siyasal sistem içinde köklü değişim üretecek şekilde stratejik olarak hareket etmek için gerekli siyasal meselelerin kuramsal kavrayışına sahip olacaktır. Örneğin, bir temsili demokrasi içindeki adaylar ve siyasal partiler sakat kişilerin kaygılarıyla doğru düzgün ya da yeterince ilgilenemediklerinde pratisyen ve onun partnerleri, mesela yerel sakat grupları ya da diğer yerli partnerler, seçmen eğitimi kampanyaları yürütebilirler. Bu kampanyalar, sakatlara adayların sakatlık meselelerine ilişkin tutumları hakkında bilgi sağlar ve böylece daha bilinçli seçmenler ve daha dikkatli adaylar yaratır. Aynı şekilde ABD mahkemeleri, Amerikan Engeller Yasası'nın sakat birey tanımını yanlış yorumlarsa ve böylece kapsamı daraltılırsa, dönüştürücü rehabilitasyon pratisyeni daha uygun bir yasa hazırlanmasına yardımcı olabilir. Keza dönüştürücü rehabilitasyon pratisyeni, kara mayınlarının kullanımını yasaklayan anlaşmaların kabulünü teşvik edebilir veya tüm dezavantajlı grupların çalışma koşullarını iyileştirmek için görüşmelere katılabilir. Dönüştürücü rehabilitasyon pratisyeni için önerilen bu siyasal rol, ABD'de bağımsız yaşama merkezlerinin genellikle başvurdukları sistem düzeyinde savunuculuğu hatırlatıyor. Dönüştürücü rehabilitasyon pratiğine açıktan siyasal bir odaklanmanın dahil edilmesi, sakat bireylerin hayatında kamu politikalarının önemini kabul eder ve vurgular. Rehabilitasyon kuramı ve profesyonellik gelenekleri sakatlığı olan kişilere zarar verme pahasına politika yapma sürecinin dinamiklerini göz ardı etmiştir ve burada politika yapma meseleleri bu boşluğu kapamayı amaçlar. Toplumsal ve ekonomik kalkınmada dönüştürücü rehabilitasyon pratiği. Dönüştürücü rehabilitasyon pratiğinin hayati parçalarından biri genel olarak toplumsal ve ekonomik kalkınma faaliyetleriyle kasıtlı olarak bütünleşmesidir. Bu yönde harcanan çabalar gelişen ülkelerde zaten özellikle önem verilen bir konudur. Bakınız Harper ve Mom 1989, Metz ve Metz 1996. Bu ülkelerde kaynak aktarımı konusunda alınan birçok karar ekonomik kalkınmanın ihtiyaçları tarafından belirlenir ama gelişmiş ülkelerde de aynı ilgiyi görmelidir. Rehabilitasyon hizmetlerinin genel ekonomik kalkınma çabasının nasıl parçası olabileceğine dair bir örnek mikro girişim programlarıdır. İlk kez Bangladeş'te kurulan mikro girişim hareketi bankalardan ya da diğer geleneksel sermaye kaynaklarından neredeyse hiç yararlanamayan çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yoksullara küçük krediler verilmesiyle başladı. Bu tür programların ilki grup üyelerine borçlar vermek üzere görece küçük bir para havuzu için görevlilerle birlikte çalıştılar ve sonra gruplar işlerinde başarılı olmak için gerekli adımları attıklarını kanıtlayan bireylere borç para verme kararı aldılar. Bu programlar ABD'de bazı yerellerde uygulanmıştır ve büyük ümit vaat etmektedir. Metz ve Metz 1996. Kendi adına çalışmak elbette bir mikro girişim programının dışında da olabilir. Harper ve Mom, Gambiya, Hindistan, Endonezya, Kenya, Filipinler ve Zimbabwe'de 50'den fazla sakat girişimcinin deneyimlerini anlatır ve orada ekonomilerin tabiatından ötürü kendi adına çalışmanın en azından gelişen ülkelerde geleneksel rehabilitasyon ve yaklaşımlarının yeniden oluşturma potansiyeline sahip olabileceğini savunurlar. Harper ve Mom 1989 sayfa 5. Kendi adına çalışma, sakatlığı olan her birey için uygun bir tercih olmasa da bir seçenek olarak reddedilmemelidir. Kendi adına çalışmanın kritik özelliklerinden biri, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkısıdır. Genel olarak bu işletmeler küçüktür ve çok az sermaye yatırımına ihtiyaç duyarlar. Bazen yalnızca satılık malların sergilendiği bir sepet bile yeterli olabilir. Çoğunlukla çok az altyapıya ihtiyaç vardır çünkü girişimciler faaliyetleri için yol kenarlarından ya da kamusal kent uzamlarından yararlanırlar. Bu küçük işletmeler emek yoğun çalışır ve kullanılmayan emek yaygındır. Kendi işinde çalışan insanlar genellikle kendi toplulukları içinde faaliyet yürütürler. Böylece sınırlı ulaşım kapasitesinden çok az talepte bulunurlar. Yoksulların ihtiyaç duydukları ve satın alabilecekleri mallar üretme eğilimindedirler. Harper ve Mom 1989. Kendi işinde çalışma pratiğinin yalnızca küçük işletmeleri değil, bir ya da birkaç sakat bireyin sahip olduğu büyük işletmeleri içerecek şekilde geniş tanımlandığında kayda değer bir yararı daha vardır. Bu tip çalışma, sakatlığı olan kişilere gerçek bir ekonomik temel sağlar, hem ekonomik hem de siyasal alana kaçınılmaz olarak yetkilendirmeye yol açacak bir temeldir bu. Bu açıdan kendi işinde çalışma, çoğunlukla bireysel düzlemde bir çaba olsa da. ekonomik kaynakların sahipliğinin önemini vurgulaması bakımından bir dönüştürücü rehabilitasyon pratiğiyle tutarlıdır. Sakat işletme sahiplerinin sayısı kritik bir noktaya ulaştığında en azından kendi toplulukları içinde ya da genel olarak toplumda siyasal bir iktidar temeli haline gelmeleri mümkündür. 27. ayrımın sonu, sayfa 291.